Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 54. Ayrım. Onu bir daha görmeliyim. Bu son olabilir. Doğrulup oturdu. Onu çağırmaya cesaret edemem ama ona bakabilirim. Bu iki astral eylem benzer olsa da özünde çok farklıydı. Onu çağırmak için semaya seslenmesi gerekirdi ve bu çağrı istenmeyen bir dinleyicinin kulağına gidebilirdi. Bakmak ise gözetleme deliğinden bakan kişinin yaptığı gibi gizlice gözetlemekti. Ancak Eos gibi bir bilgin ve kahin bunu keşfedebilirdi. Ve Taita çok uzun zamandır astral bir harekette bulunmadığı için cadı artık onu izlemekten caymış olabilirdi. Fen'i görmek zorundayım. Bu riski göze almak zorundayım. Tılsımı sağ elinde tuttu. O saç bukleleri Fen'in parçasıydı ve Taita'yı ona götürecekti. Tılsımı alnına bastırıp gözlerini yumdu. İki yana sallanmaya başlamıştı. Sanki sağ elindeki tılsım canlıymış gibiydi. Taita, onun da kalbiyle aynı ritimde attığını hissediyordu. Zihnini açtı ve varlık akıntılarının içeri dolup büyük bir nehir gibi girdap yaratmasına izin verdi. Ruhu bedeninden kurtuldu ve sanki devasa bir kuşun kanatlarında uçmaya başladı. Çok aşağıda ormanları ve ovaları görüyordu. İlerleyen bir orduya benzettiği bir hareket fark etti ama yaklaşınca bunun ağır ağır ilerleyen göçmenler olduğunu gördü. Yüzlerce kadın, erkek, çocuk toprak bir yolda yürüyor veya kağnılara binmiş gidiyordu. Yanlarında askerler ve at sırtında bir adam da vardı. Ama Fen bu kalabalığın içinde değildi. Tılsımı mıknatıs taşı gibi kullanarak uçmaya devam etti. Uzaktan Mutangi'nin bir avuç binası görünmüştü. Yaklaştıkça giderek artan bir korkuyla köyün yakılıp yıkılmış olduğunu fark etti. Katliamın astral anısı köyün üstüne bir sis gibi asılıp kalmıştı. Çabucak araştırdı. Ama neyse ki ne Fen'de ne de kendi grubundan başka biri ölülerin arasında yoktu. Mutangi yakılıp yıkılmadan önce kaçmış olmalıydılar. Ruhunun görüş alanını genişletti ve köyün batısında, epeyce uzakta, ay dağlarının eteklerinde Fen'in izine rastladı. O ışığı takip ederek dağların eteklerini kaplayan ormanlarda gizlenmiş, dar bir vadinin üstüne geldi. Oradaydı. Taita kazıklarla çevrilmiş alandaki atları araştırdı. Duman yeli ve kasırga da oradaydı. Atların hemen ilerisindeki bir mağaradan sızıyordu ışık. Nakanto ile İmbali mağaranın girişinde oturmaktaydılar. Taita ruhunun içeri süzülmesine izin verdi. İşte oradaydı Fen. Ateşin yanındaki küçük bir minderin üstünde uyuyordu. Yanında Sidudu, onun yanında Meren ve sonra da Hilto vardı. Taita Fen'e o kadar yakındı ki nefes alıp verişini duyabiliyordu. Onun silahlarını elinin altında bulundurduğunu gördü. Grubun diğer üyeleri de tepeden tırnağa silahlıydı. Fen sırt üstü yatmaktaydı. Üzerinde sadece bir peştemal vardı ve üstü beline kadar çıplaktı. Taita görmeyeli daha da kadınsı olmuştu. Göğüsleri daha büyük ve daha yuvarlaktı. Uçları hala ufaktı ama dik ve daha koyu renkliydi. Karnındaki son bebeksi yağlar derimişti. Ateşin ışığında bedenindeki girinti çıkıntılar gölgeler yaratıyordu. Uyku halindeki yüzü Taita'nın hatırladığından da güzeldi. Taita hayretler içinde kalarak Fen'in artık 16 yaşına geldiğini fark etti. Onunla birlikteyken yıllar kuş gibi uçup gitmişti. Kızın nefes alışı değişti ve ağır ağır gözleri açıldı. Yemyeşil gözler Taita'nın varlığını hissedince koyulaştı. Fen bir dirseğinin üstünde doğruldu ve Taita onun kendisini çağırmaya hazırlandığını hissetti. Dağın tepesindeki düşmana varlığını belli etmeden onu durdurması lazımdı. Ruhunun ona görünmesine izin verdi. Fen onu seyrettiğini anlayınca irkilmişti. Gözünü karşısındaki görüntüye dikti ve Taita ona sessiz kalması gerektiğini hatırlattı. Kız gülümseyerek başını salladı. Fen kendi ruhunu da onunkine cevap verecek forma soktu ve Nilüfer çiçeğiyle, Şahin sevgisiyle sarmaş dolaş oldular. Taita onu öylece bir süre daha tuttu. Temasları kopuyordu ama o şekilde oyalanmak ölümcül bir tehlike yaratacaktı. Kızın zihnine son bir mesaj yolladı. Yakında, çok yakında sana döneceğim. Sonra geri çekilmeye başladı. Kız onun gittiğini hissetti ve dudaklarındaki tebessüm dondu. Onu tekrar yakalamak ister gibi elini uzattı ama Tayita kalmaya cesaret edemedi. İrkilerek kendi bedenine döndü ve kendini bulut bahçelerindeki odasında yatağa bağdaş kurmuş otururken buldu. Fenden öyle çabucak ayrılmanın acısı çöktü içine. Sonraki aylar boyunca bedenindeki yeni parçayla mücadele etti. Her zaman bir binici olduğu için ona da terbiye edilmemiş bir tay muamelesi ediyor, kendi isteklerine boyun eğmeye zorluyordu. Gençliğinden beri bedeninden çok daha çetin talepleri olmuştu. Kendini acımasızca eğitip disiplin altına almıştı. Önce ona olağanüstü dayanıklılık ve konsantrasyon gücü sağlayan nefes alma teknikleriyle başladı. Artık yeni gelişen cinsel kısımlarına efendilik etmeye hazırdı. Kısa bir süre içinde elle uyarıda bulunmadan, akşam karanlığından şafağa kadar dik tutmayı başarır hale geldi. Kendini menisini sonsuza dek tutacak veya tam kendi istediği anda boşaltacak hale gelene kadar eğitti. Demeter, şeytani birleşmeleri sırasında Eos'un kendisi üzerine nasıl hakimiyet kurduğunu anlatmıştı. Tayita da yakında onun şehevi saldırısına kurban olacağını biliyordu ve kurtulmak için direnmeyi öğrenmek zorundaydı. Bütün bu çabaları beyhude görünüyordu. Kendini çağlar boyu dünyanın en obur canavarı olmuş biriyle bir tutuyordu. Oysa o henüz bakirdi. Kendimi kuvvetlendirmek için bir kadının yardımına ihtiyacım var diye düşündü. Tercihen bu çok deneyimli bir kadın olmalıydı. İlk tanışmalarından bu yana Doktor Lusulu ile kütüphanede birkaç kere karşılaşmışlardı. Tayita gibi o da boş vaktinin çoğunu orada çalışarak geçiriyordu. Karşılaştıklarında kısaca selamlaşmışlar ama kadın dostluklarını ilerletmeye hazır gibi göründüğü halde Tayita yüz vermemişti. Şimdi onu bulmak istiyordu ve bir sabah kütüphanede kadın bir masada oturmuş çalışırken karşısına çıktı. Tayita alçak sesle, "Tanrıça sana huzur versin" diyerek söze girdi. Hannah ve Rey'nin bu şekilde selamlaştıklarını duymuştu. Lusulu başını kaldırıp ona baktı ve sıcak bir tebessümle güldü. Aurasında alevli zikzaklar oluşmuş, yanakları kızarmış ve gözleri parlamıştı. Ayağa kalktığında güzel bir kadındı. "Sana da huzur versin lordum" diye cevap verdi. "Sakalının yeni kesimi çok hoşuma gitti. Çok yakışmış." Birkaç dakika kadar konuştular. Sonra Tayita ayrılıp kendi masasına gitti. Çok sonra kadının rulosunu katlayıp kalktığını duyana kadar da bir daha o yöne bakmadı. Kadın salonda yürürken sandaletlerinden hafif bir ses çıkıyordu. Tayita gözünü ona dikti ve bakışları karşılaştı. Kadın başını kapıya doğru eğip yeniden gülümsedi. Tayita da kalkıp onun peşinden ormana gitti. Doktor Lusulu ağır ağır sanatoryuma giden yolda yürüyordu. Tayita 100 metre sonra ona yetişmişti. Biraz sohbet ettiler ve sonunda kadın, "Doktor Hannah'ın tedavisinin ne sonuç verdiğini merak ediyorum" dedi. "Her şey yolunda gitti mi?" Tayita, "Aslında evet gitti" dedi. "Doktor Hannah ile boşalmam hakkında konuşmuştun. Hatırlıyor musun?" O kışkırtıcı kelimeyi kullanınca kadının aurasının parladığını gördü. Cevap verirken de sesi hafifçe boğuklaşmıştı. "Evet. Artık düzenli olarak gerçekleştiğini söyleyebilirim. Bir cerrah ve bilim insanı olarak bunu görmek isteyebilirsin." Tayita'nın odasına girene dek meslektaşlık oyununu sürdürdüler. Tayita, gözetleme deliğinin bulunduğu yeri peleriniyle kapadıktan sonra kadının yanına geldi. Tunini çıkarırken de, "Yine yardımına ihtiyacım olacak" dedi. Kadın da, "Tabii ki" diyerek hevesle yaklaştı. Tayita'ya uzanıp birkaç ustaca sıvazlamadan sonra, "İlk karşılaşmamızdan bu yana epey yol almışsın" dedi. Bir süre sonra da, "Lordum, acaba daha önce bir kadınla birlikte oldun mu?" diye sordu. "Heyhat! Tayita kederle başını salladı. Nasıl başlayacağımı bilemiyorum ki. O zaman sana göstereyim. Çıplakken daha güzel görünüyordu. Geniş kalçaları, esnek iri göğüsleri ve kocaman kara göğüs uçları vardı. Yatağa sırt üstü uzanıp bacaklarını açtı ve Tayita'yı kaygan sıcak itinin içine aldı. Tayita neredeyse o anda kendini tüketecekti. Büyük bir çabayla kendini ve bedenini tekrar kontrol altına aldı. Artık bu pratikten ve eğitimden ders almaya başlayabilirdi. Kendi duygularını bloke etti ve bir denizcinin okyanus haritalarını okuması gibi kadının aurasını okumaya başladı. Böylece kadın daha farkına varmadan onun ne istediğini ve neye ihtiyacı olduğunu seziyordu. Kadını inletip ağlattı. İşkenceye mahkum olmuş gibi çığlıklar attırdı. Kadın çırpınıyor, bütün vücudu kıvranıp bükülüyordu. Durması için yalvarıyor, sonra durmasın diye yalvarıyordu. Sonunda beni öldürüyorsun diye hıçkırdı. Tanrıçanın kutsal adı aşkına artık dayanamayacağım. Ama Tayita devam etti. Kadının artık ona karşılık verecek hali kalmamıştı. Yüzü ter ve gözyaşlarından sırılsıklamdı. Gözlerinde korku belirmişti. Sen bir şeytansın diye fısıldadı. Şeytanın ta kendisisin. Hana ve senin gibilerin yaratmak istediği şeytanım. Kadın sonunda hazırdı. Hiçbir direnci kalmamıştı. Tayita ona iyice yüklendi. Kadının bedeni ve zihni Tayita'ya tümüyle açıktı. Tayita ağzını onunkine dayayıp dudaklarını açmaya zorladı. Sonra sırtını büktü ve yüzeyin altına dalmaya hazırlanan bir inci avcısının son derin nefesi çekişi gibi kadının gücünü, bilgeliğini, bilgilerini, zafer ve yenilgilerini, korkularını, derinlere gömdüğü suçluluk duygusunu, kısaca neyi var neyi yoksa hepsini çekip aldı. Sonra kadını boş bir çuval gibi yatağa bıraktı. Kadın kesik kesik nefes alıyordu. Cildi bal mumu gibi solmuştu. Gözünü bile kırpmadan belli bir noktaya bakıyordu ama bir şey gördüğü yoktu. Tayita gecenin kalanını kadının yanında oturup anılarını okuyarak, sırlarını öğrenerek, onu gerçekten tanıyarak geçirdi. Kadın sonunda canlanıp başını iki yana sallayarak silkindiğinde sabahın ilk ışıkları odaya süzülmeye başlamıştı. Bitkin bir halde. "Kimim ben?" diye fısıldadı. "Neredeyim? Ne oldu bana? Hiçbir şey hatırlayamıyorum." "Lusulu adında birisin. Ama hayatın boyunca büyük kötülükler yapmışsın. Suçluluk duygularıyla kıvranıyordun. Hepsini senden aldım. Ama sana ait hiçbir şeyi saklamak istemiyorum. Hepsini sana iade ediyorum. Özellikle de suçluluk duygularını. Sonunda bu duygu seni öldürecek ve sen de o ölümü fazlasıyla hak ediyorsun." Kadını tekrar yatırıp üstüne çöktü. Lusulu onunla mücadele etmeye çalıştı ama takati kalmamıştı. Tayita onunla ikinci kez birlikte olurken kadın haykırdı ama feryadı boğazına tıkandı ve dudaklarına kadar ulaşmadı. Kadının derinlerine inince Tayita yeniden bir derin nefes alıp gerildi. Bütün aldıklarını tek, uzun bir boşalmayla kadına geri verdi. İşini bitirince de kadını bırakıp yıkanmaya gitti. Yatak odasına döndüğünde kadını tunini giyerken buldu. Lusulu ona dehşet dolu bir bakış fırlattı ve Tayita aurasının paramparça olduğunu gördü. Kadın sendeleyerek kapıya doğru koştu ve dışarı fırladı. Koşan ayak sesleri uzaklaştı. Tayita ilk kez onun için bir üzüntü duydu. Ama sonra yapmış olduğu iğrenç kötülükleri hatırladı ve o duygusu geçti. "Ama," diye düşündü, "bana patronu olan büyük cadıyla nasıl başa çıkacağımı öğreterek günahlarının bir kısmını ödemiş oldu." Tayita günleri günlere, haftaları haftalara ekleyerek büyük bir sabırla Eos'tan mutlaka geleceğini bildiği daveti bekliyordu. Sonra bir sabah aşinası olduğu bir iyilik ve beklenti hissiyle uyandı. "Cadı beni inine çağırıyor," dedi kendi kendine. Göle bakan terasta güneşin sabah sisleri arasından doğuşunu ve kraterin duvarlarını altın ışıklarıyla bezemesini izlerken hurma ve incirden oluşan mütevazı bir kahvaltı etti. Hizmetlilerden başka kimseyi görmüyordu. Ortada ne Hannah, ne Rhea, ne de Assem vardı. O gizli rulodakileri gördükten hemen sonra onlarla karşılaşmak için kendine güvenemediğinden bu durum onu rahatlatıyordu. Binadan çıkıp üst bahçelerin kapısına giderken kimse sataşmadı veya onu durdurmaya çalışmadı. Ağır ağır yürüyerek ilerledi. Güçlerini toparlayıp gözden geçirmek için oyalanıyordu. Eos hakkındaki tek güvenilir bilgi kaynağı Demeter'di. Yürürken onun anlattıklarını kelimesi kelimesine hatırladı. Hafızası o kadar güçlü ve canlıydı ki sanki yeniden ihtiyar adamla konuşuyormuş gibiydi. Demeter'in sesi kulaklarında, eğer tehdit edildiğini hissederse bu kalemun gibi şekil değiştirebilir diyordu. Tayita onun mağaradaki görüntülerini hatırladı. Çocuk, firavun, tanrılar, tanrıçalar ve kendisine benzeyen yaşlı adam. Çekicilik de sonsuz becerilerinden biridir. Ne kadar güzel görünebileceğini tahmin dahi edemezsin. İnsanın aklını başından alır. Cilvelerine hiçbir erkek direnemez. Görünüşü karşısında en asil ruh bile hayvan düzeyine inebilir. Tayita ameliyat masasında yatarken gördüğü Eos'u hatırladı. Siyah örtünün ardından yüzünü görmemişti ama o haliyle bile güzelliği bütün salonu kaplamıştı. Demeter, bir bilgin olarak tüm eğitime rağmen hayvani içgüdülerine karşı koyamadım diyerek yeniden konuştu ve Tayita ona kulak verdi. Sonuçları tartma yeteneğimi ve isteğimi yitirdim. O anda benim için ondan başka hiçbir şey yoktu. Şehvetin esiri olmuştum. Benimle sonbahar rüzgarının kuru bir yaprakla oynadığı gibi oynadı. Oysa bana sanki bu dünyadaki tüm zevkleri bağışlamış gibi geliyordu. Bana bedenini vermişti. Şimdi bile o anılar beni deliliğin sınırına getiriyor. Her girinti çıkıntısı o muhteşem deliği ve mis kokulu yarığı. Karşı koymaya çalışmadım bile. Hiçbir ölümlü erkek bunu yapamazdı zaten. Tayita, acaba ben yapabilecek miyim diye merak etti. Sonra Demeter'in en meşhum uyarısı çınladı kulağında. Tayita, unutma ki asıl Eos'ta doymak bilmez bir şehvet düşkünüydü. Ve bu da öyle. Ama bunun iştahı ötekinden farklı. Bu öptüğü zaman senin olgun bir portakalın suyunu emmişsin gibi aşığının yaşamsal sıvılarını çekip alıyor. Bir erkeği bacakların arasına kıstırınca onun özünü alıp tüketiyor. Ruhunu çalıyor. Erkeğin varlığı onu besleyen ölümsüzlük yemeği. İnsan kanıyla beslenen canavar bir vampir gibi. Kurban olarak sadece üstün kişileri, güzel akıl sahibi kadın ve erkekleri, doğrunun hizmetkarlarını, ünlü bir büyücüyü ve yetenekli bir kahini seçiyor. Kurbanını saptadıktan sonra bir kurdun geyiğe saldırması gibi aman vermeden saldırıyor. Tıpkı bana yaptığı gibi düşündü Tayita. O bir hepçil. Bunlar Eos'u bu dünyadaki bütün erkeklerden daha iyi tanımış olan Demeter'in sözleriydi yine. Yaş, dış görünüş, fiziksel kusurlar onun için fark etmiyor. İştahını kabartan şey insanın eti değil, ruhu. Genç, yaşlı, kadın, erkek ne bulursa yiyor. Bir kez onları ele geçirip ipeksi ağına düşürünce bütün bilgi, tecrübe, bilgelik birikimlerini alıyor. O lanetli öpücüğüyle yapıyor bunu. Kasıklarından çekip alıyor. Geriye sadece içi boşalmış bir kabuk bırakıyor. Cadının yandaşları olan Hannah, Rhea ve Assem, Tayita'nın eksik organlarını tek bir amaçla yenilemişlerdi. Eos'un onun ruhunu, bedenini ve aklını mahvedebilmesi için. İçinden yükselmekte olan dehşet dalgasını bastırdı. Elimden geldiği kadar hazırlandım. Ama bu yeterli olacak mı? 54. ayrımın sonu, sayfa 456, devamı 55. ayrımda.